Ayrım 6, sayfa 68. Adem, 5 Kasım 1977, Londra. Üretim bandından aldığı yulaflı bisküvileri teneke kutuya yerleştirmek üzereyken aniden bir şeyin farkına vardı Adem. Annesinin yüzünü hatırlamıyordu. Tepeden tırnağa ürperdiğini hissederek durakladı. Bir sonraki bisküvi öbeğini kaçırmasına neden oldu bu kesinti. Birkaç metre ötede çalışmakta olan Bilal hatayı görüp sessizce toparladı durumu. Adem olan biteni fark etse hiç değilse bir baş işaretiyle teşekkür ederdi. Ama o sırada o hala annesinin yüzünün neye benzediğini hatırlamaya çalışıyordu. Aklının ücra köşelerinde belli belirsiz bir kadın imgesi duruyordu. Bir sis perdesi ardında. İnce yapılı uzun boyluydu kadın. Mermer gibi duru bir yüzü vardı. Soluk renkli gözleri sakin ama kaygılıydı. Kafesli bir pencereden süzülen ışık hüzmesi başının arkasına vuruyor. Yüzünün yarısını gölgede bırakıyordu. Saçları bakıra çalan kestane, hazan yapraklarının rengiydi. Ama giderek koyulaşıp kömür karası oldular. Dudakları dolgun ve yuvarlaktı. Belki değildi, emin olamıyordu. Belki nadiren gülümseyen incecik dudakları vardı. Her saniye değişiyordu zihnindeki resim. Bal mumundan yapılmış gibiydi annesinin yüzü. Ya da belki kendisini doğuran kadına dair hatıralarıyla karısının imgesini karıştırıyordu. Şu anda gördüğü uzun, dalgalı saçlar pembeye aitti. Annesi Ayşe'ye değil. Karısı varlığının bu kadar ayrılmaz bir parçası haline mi gelmişti? Tüm anılarını kaplayacak kadar. Ağırlığını bir ayağından diğerine aktarıp gözlerini kapadı. Bir başka hatıra geldi aklına. Annesiyle ikisi bir baraja tepeden bakan zümrüt yeşili bir çayırlıktaydılar. 7 ya da 8 yaşlarında olmalıydı Adem. Poyraz annesinin saçlarını savurmaktaydı. Cömert bir mavilikle uzanıyordu gökyüzü ve uzaktaki tepelere altın kalay ve gümüş pullar saçılmıştı adeta. Barajın sayısız kapaklarından yalnızca birkaçı açılmıştı. Su seviyesi düşüktü. Aşağıda çalkalanan sulara baktıkça başı dönüyordu. Başka zaman olsa annesi kenara gitmemesi konusunda uyarırdı. Ama nedense karışmıyordu o gün. Şeytan bekler kenarlarda, fazla yaklaşanları aşağı çekiverir. Herkesin düşüp durmasının nedeni buydu. Balkon demirlerinden sarkan çocukların cam silmek için pencere pervazına çıkan ev kadınlarının ya da saçaklarda dolaşan baca temizleyicilerin. Şeytan da hepsini bileklerinden yakalayıp aşağıdaki hiçliğe çekiveren. Yalnızca kedilere bir şey yapamıyordu. 9 canlı olduklarından 8 kere ölme hakları vardı. Tepeden aşağı el ele yürüyerek barajın bir kenarı boyunca uzanan devasa duvarlara ulaştılar. Annesi Ayşe suyun yukarısında durmuş sessizce seyrediyordu. Şeytanın kol gezdiğini unutmuş gibiydi. Ya iblis şuradaki çalıların ardında bir yerlerde saklanmış, onları boşluğa itmek için fırsat kolluyorsa? Ani bir dürtüyle elini kurtarıp döndü. Adem ve etrafta kimselerin bulunmadığından emin olmak için arkasına baktı. Başını tekrar çevirdiğinde annesi yoktu. Adem gözlerini açtığında Bilal'i kaygıyla ona bakar buldu. "Ne oluyor birader?" diye sordu Bilal makine gürültüsünün üstünden. "Bir düzüne öbek kaçırdın yahu." "Yok bir şey. Sağ elini sol göğsüne hafifçe vurdu. İyiyim." Endişesi dağılmadıysa da dostane gülümsedi Bilal. Başını sallayıp işinin başına döndü. Adem de aynısını yaptı. Günün geri kalanında tek bir bisküvi bile kaçırmamayı başardı. Ama onu iyi tanıyan biri kafasını meşgul eden bir şeyler olduğunu kolayca anlayabilirdi. İradesi dışında, gücünün ötesinde, ruhunun ta derinlerinde fırtına bulutları gibi netameli, sancılı bir huzursuzluk dolanmaktaydı. Nesi olduğunu biliyordu aslında. Köşeye sıkışmış bir hayvan gibi korkuyordu Adem. Damarlarına zehir zerk edilmiş gibi ağırlaştığını hissediyordu. Ne yana dönse peşindeki avcıların gölgesini görüyordu. Kumar borcundan kaçacak yer yoktu. Tek çare İngiltere'yi terk etmekti. Ama eline bakan bir karısı ve çocukları varken nasıl sıvışabilirdi ki? Ailesini de götürmeye kalksa para bulması gerekecekti. Çok para. Saplanıp kalmıştı. Çinliler de bunun farkındaydı. Bu yüzden her gün gelip kontrol etmeye gerek görmüyorlardı. İstedikleri an, tek bir ödemeyi kaçırdığı an onu bulabileceklerini biliyorlardı. Ama Adem'in bir yere gidememesinin bir nedeni daha vardı. Roxana. 2,5 ay kadar önce bir sabah Adem sıra dışı bir hisle uyanmıştı. Alametler vardı, işaretlerin onu yanılttığı hiç olmamıştı. Avuçları kaşınıyor, kalbi her zamankinden hızlı çarpıyor, sol gözü seyiriyordu. Göklerden gelen şifreli bir mesaj gibi belli belirsiz bir tik. Öğleden sonra herkes ona, o da herkese nazik davrandı. Güneşli güzel bir gündü ve gökyüzünün Times Nehri üzerindeki yansıması vaatlerle doluydu. Hava kararınca kendini gene kumarhanede buldu. Çok yakında hepten bırakacaktı bu Meret'i. Habis alışkanlığı kıracak, sağlıklı bir ağacın hastalıklı dalını budar gibi kesip atacaktı bünyesinden. Bu illet ebediyen eksilecekti hayatından ama şimdi değil. Vazgeçmeye hazır değildi henüz. Bir iki el oynamanın zararı yok dedi kendi kendine. Bugün işaretler lehime. Kumarhane Doğu Londra'da eski mi eski bir tuğla evin bodrumundaydı. Ama içerisi bambaşka bir dünyaydı. 5 oda vardı. Her biri bilardo oynayan ya da 21 barbut poker masalarının etrafında toplanmış adamlarla doluydu. Dumandan göz gözü görmüyordu. Kendini yormak istemeyenler için koridorlara makineler yerleştirilmişti. En esaslı oyunlar arka odada dönerdi. Sımsıkı kapalı kapının ardından mırıltılar, ara sıra yükselen heyecanlı homurtular ile rulet çarkının dinmeyen tıkırtısı duyulurdu. Erkeklere ait bir mekandı burası. Kırıta kırıta ortada dolaşan tek tük kadın mevcutsa da onlar sahipli yani dokunulmazdı. Herkesin harfiyen uyduğu kurallar vardı. Pakistanlılar, Endonezyalılar, Bangladeşliler, Karayipliler, İranlılar, Türkler, Yunanlılar, İtalyanlar. Hepsi İngilizce konuşur ama iş küfür, şikayet ya da dua etmeye gelince herkes ana diline dönerdi. Kovuk deniyordu buraya. Sahipleri kuşaklar boyunca Vietnam'da yaşadıktan sonra savaşın ardından ülkeyi terk eden bir Çinli aileydi. Adem onların yanında hep huzursuz hissederdi kendini. Çinliler ne İtalyanlar gibi birbirlerini kollardı ne de İrlandalılar gibi fevriydiler. Ama tekinsiz bir yanları olurdu hep. Hava durumu gibiydiler. Her an bozulmaya meyal. O akşam Adem biraz 21 oynayıp birkaç da zar oyunu çevirdikten sonra rulete yöneldi. İlk önce siyaha oynadı. Şans getirdi bu başlangıç. Sonraki elde karma oynadı. Talihi yine yaver gitti. Ama meblağ büyük değildi. Kırmızıya döndü ve her seferinde bir önceki elden kazandıklarını bir sonraki el için masada bırakarak arka arkaya 3 kez kazandı. Ruleti yalnızca gözüyle görmekle kalmayıp ruhuyla da hissedebildiği o büyülü anlardan birindeydi. Aynı bahsi üst üste 100 kere oynasanız da kazanma şansı her seferinde aynıydı. Adem de hafızasız bir oyun tutturdu ve her yeni bahsi ilk ve son bahsiymiş gibi oynadı. Odadaki adamlar sırtını sıvazlıyor, mimikleriyle onu yüreklendiriyordu. Tanımadığı insanlardan böyle saygı görmek fevkalade bir duyguydu. Ona karşı hayranlık ve kıskançlık duyuyorlardı besbelli. Tam da ihtiyacı olan şeydi bu. İlaç gibi gelmişti. Dışarıda hiçti belki ama şu anda burada kraldı. Bir tur daha oynayıp yine kazandı. Masanın etrafındaki kalabalık iyiden iyiye artmıştı. 15 dakika sonra hala topun çarkın üstünde dönüşünü seyretmekte, hala kazanmaktaydı. Krupiye bir mola istedi. Adem temiz hava almak için sokağa çıktı. Fabrikadan tanıdığı iri kıyım bir faslı kaldırıma oturmuş, tek başına sigarasını tüttürüp içkisini içiyordu. "Ne ballı adamsın," dedi faslı. "Kısmet işte bugün böyle oldu. Allah seni sınıyor olmasın." Duraklayıp şöyle bir süzdü Adem'i. "Ne demişler? Yağız ata binmek isteyen belini kırabilir." "Ne demek şimdi bu?" "Bilmem, kulağa hoş geliyor ama." Güldüler, kahkahaları geceye yayıldı. "Peki o zaman şunu dinle," dedi Adem. "Niyetin tükürmekse bari rüzgara karşı durma." "Doğru, dünyanın öbür ucuna kaçsan da kendi kıçından kurtulamazsın. Gördüğün kötülüğü suya, iyiliği mermere yaz." Harbiymiş. Faslı tam kadehini kaldıracaktı ki ahbabının elinin boş olduğunu fark etti. "İçki içmem ben," dedi Adem. Berikinden soğuk bir gülüş geldi. "Vay vay, bak sen, paçasını kumara kaptırmış ama içkiye gelince Müslüman kesiliyor başımıza." Adem'in yüzü bir anda karardı. Bağımlı değildi o. İstediği an bırakabilirdi kumarı. İçki içmemesinin nedenine gelince bu ender konuştuğu bir konuydu. Hele yabancılarla. Ama o akşam bir istisna yaptı. "Babam çok içerdi," dedi usulca. "Kusura bakma, ne oldu peki?" diye sordu Faslı aniden ciddileşerek. "Babama mı? Ona değil de ailesine olan bize oldu. Ailesine oldu olan bize oldu." Adem bodruma daha yeni dönmüştü ki elektrikler kesildi. Bir hafta da 3.'üydü bu. Gündüzleri yağmur bulutları yüzünden grilere bürünüyordu Londra. Geceleri ise elektrik kesintileri yüzünden karalara. Semtteki mumcu dükkanında işler tıkırında olsa gerek diye geçirdi aklından. Mum, ekmek ve süt kadar elzem hale gelmiş, toptancılara iyi para getirir olmuştu. Adem loş koridorda önünü görmekte zorlanarak arka odaya ulaştı. Masada bir gaz lambası, etrafında asık suratlı üç Çinli vardı. Ketum tiplerdi. Yüz ifadelerinden bir şey anlamak imkansızdı. Adem onları görür görmez artık gitme vaktinin geldiğini anladı. Kazandığıyla yetinmeliydi. Ceketini aldı, tam kurupiyeye bahşişini vermiş, kapıdan çıkmak üzereydi ki durakladı. Sonraları ne zaman bu anı hatırlasa trenlerdeki acil durum frenleri gelecekti aklına. Hiç tecrübe etmişliği yoktu ama bu fren kolları çekildiğinde trenin aniden duruverdiğini biliyordu. O gece kendi sırtında da benzer bir fren kolu varmış da birisi o kola asılıvermiş gibi aniden durmuştu. Çünkü genç bir kadın gölgeler aleminden süzülürcesine odaya girmişti. Lambanın zayıf ışığında esrarengiz pırıltılar saçan sarı saçları küçük ve zarif kulaklarının altında kırılıyordu. Deri mini etek, boyundan bağlamalı beyaz ipek bluz ve ayaklarda sipsivri stilettolar. Orada olmaktan duyduğu memnuniyetsizlik biçimli yüzünün her santimetre karesinden okunuyordu. Belli ki gönlü uzaklardaydı. Çinlilerden birinin yanına oturup kulağına bir şeyler fısıldadı. Adam yarım ağız gülümseyip kadının bacağını okşadı. Adem'in içinde bir şeyler koptu o an. Demek hala buradasın. Bir el daha oynamak ister misin ahbap? Aynı adamdı soruyu soran. Başını kaldırıp kimseye bakmadan konuşmuştu. Yine de Adem de, odadaki insanlar da sorunun kime yöneltildiğini anlamışlardı. Herkesin bakışlarını üzerinde hissediyordu Adem. Ama onu esas delip geçen genç kadının gözleriydi. Bir çift mavi safir gibiydiler. Hayatında hiç bu kadar iri, bu kadar parlak ve bu kadar mavi gözler görmemişti. Karısı görse nazar değer diye korkardı. Pembeye göre böyle gözleri olan birinin bir bakışına maruz kalmak bile derhal eve koşup tuz yakmak için yeterli sebepti. Adem'in yüzü alev alevdi. Kumarda yapılabilecek en büyük hatayı yapmak üzere olduğunun farkındaydı. Birilerinin dolduruşuna gelmek ama fark etmek başka şeydi, idrak etmek başka. Başını hafifçe eğerek yanıtladı. Olur, oynarım. Bir kez daha tutturdu ama bu kez farklıydı. Etrafındaki enerji değişmişti. Rulet çarkı ve o iki ayrı varlıktılar artık. Aralarındaki ahenk bozulmuştu. Yine de kıpırdamadı. Oturduğu yerden kalkmadan topun dönüşünü seyreden mavi gözlü kadını seyre daldı. Elektrikler geldiğinde bunu hayra yorup oynamaya devam etti. Tekrar kazandı. Bahis miktarları hayli yükselmişti. Tehlikeliydi, delilikti. Çinliler umursamıyormuş gibi görünmeye çalışsalar da gerginlikleri belliydi. Adem'in gözü kalabalığın arasından ona bakan Faslı'ya takıldı. Adamın kaşları kaygıyla çatılmıştı. Uzaktan başını iki yana salladı. Yeter, dur artık. Ama bırakamadı Adem. Kadın masanın öbür ucundan gözlerini dikmiş ona bakıyordu. Kiraz dudakları dolgun ve davetkardı. Adem kazanmaya devam ettiği takdirde onun kalbinde kazanma ihtimali olduğu hissine kapılmıştı. Belki binde birlik bir şanstı ama denemeye değerdi. Birkaç saniye sonra birilerinin bu periye seslendiğini duydu ve böylece adını öğrenmiş oldu. Roxana. Bütün pullarını 14 numaranın üzerine koydu. Zıt yönlerde döndü top ve çark. Tıpkı yaşamın onu iki farklı yöne savuran rüzgarları gibi. Aile ve hürriyet. Seyirciler soluğunu tuttu. Top oluklardan birine yerleşip kalmadan bir kez daha sekti. Çark bir tam tur daha attı. Roxana'nın yüzü yarı şaşkınlık, yarı hayranlıkla aydınlandı. Adem gene kazanmıştı. Tam o sırada Çinlilerden biri ağzının içinde gevelercesine sordu. Evde bekleyen kimin kimsen yok mu ahbap? Ailen merak etmiştir seni, geç oldu. Aile sözcüğü adamın sesindeki gizli tehditle birleşmiş, Adem'i rulet masasından, odadan ve Roxana'dan ayıran kalın bir perde oluvermişti. Kalktı, kutuya doldurduğu fişleri nakde çevirdi. Yolun yarısına kadar bir tanıdığın arabasıyla gitti. Geri kalan mesafeyi de yürüdü. Kuzey Londra sokaklarında çöp yığınları vardı. Çürümüş atıklar her yana saçılmıştı. Herkes grevdeydi bu aralar. İtfaiyeciler, madenciler, fırıncılar, sağlık çalışanları ve şimdi de çöpçüler. Artık kimse oyuna devam etmek istemiyordu. Kumarbazlar ve hayatı bir kumar olarak görenler dışında. Lavanta sokağına ulaştığında saat sabahın 4'ü olmuştu. Kanepeye oturup bir sigara yaktı. Tütün parmaklarının arasında küle dönüşüyor, sıcak para destesi yanı başında duruyordu. Tam 16.400 sterlin. Herkes derin uykuda olduğundan zaferini paylaşamamıştı ailesiyle. Beklemek zorundaydı. Loş oturma odasında gözleri açık uzanırken birden içini baş edilmez bir yalnızlık hissi doldurdu. Karısının soluk alıp verişlerini duyabiliyordu. İki oğluyla kızınınkileri, hatta Japon balığınınkini, esrarengiz bir huzur örtüsünün altındaydılar hep birlikte. Adem bunu askerdeyken fark etmişti ilk kez. Ne zaman üç ya da daha fazla kişi dar bir alanda uyusalar, er ya da geç soluk alıp verişleri eş zamanlı oluyordu. Belki de bu, Tanrı'nın bize didişip durmaktan vazgeçtiğimiz takdirde eninde sonunda birbirimize uyum sağlayacağımızı anlatma şekliydi. Daha önce aklına gelmemiş olan bu fikir hoşuna gitmişti. Ama bir yerlerde bir ahenk varsa bile o bunun bir parçası olamıyordu. Evet, o da herkes gibi biriydi. Başkalarından ne daha iyi ne daha kötüydü. Ama değer verdiği insanları hep yüzüstü bırakıyordu. Kim bilir, belki de etrafta olmasa daha iyi olurdu çoluğunun çocuğunun ahvali. Onların ayaklarına bağ gibi görüyordu kendini. Uyku tutmadı. Şafak sökerken çıktı evden. Akılsızca bir iş yaptığını bile bile kazandığı tüm parayı yanına aldı. Bu kadar yüklü bir meblağ için kaburgalarını kırmakta sakınca görmeyecek yan kesiciler ve hırsızlarla doluydu Kuzey Londra. Sokakta yabancı biri yakınından geçecek olsa adımları hızlanıyor, bedeni savunma dürtüsüyle irkilip eli ayağı buz kesiyordu. Nihayet bisküvi fabrikasına vardığında krallar gibi karşılandı. Herkesin haberi vardı. Öğle arası Tarık uğradı kutlamaya ve bir ricada bulunmaya. "Yengeni biliyorsun," dedi Tarık, sesini mahrem konulara uygun fısıltı seviyesine düşürerek. "Mutfak yüzünden başımın etini yiyor ne zamandır." Tarık'ın İngiliz mutfaklarıyla ilgili bir teorisi vardı. Ona göre İngiltere'de mutfakları mahsus bu kadar küçük ve kasvetli yapıyorlardı ki herkes çıkıp dışarıda şık restoranlarda yemek zorunda kalsın. Restoran sahiplerinden rüşvet alan mimarların, belediye meclis üyelerinin ve hatta sendikacılarının parmağı vardı bu işte. Tarık bu konuya bir girdi mi onu susturamazdınız. Ağabeyinin niyetinin ondan mümkün olduğunca çok borç alıp sonra bunun yalnızca bir bölümünü mutfak için kullanmak, geri kalanını bankaya yatırmak olduğunu hissettiği halde gülümsedi Adem. Cimri'nin tekiydi Tarık, bayılıyordu para istiflemeye. Gençliğinde iki kardeşini cömertçe desteklemişse de o adamla bugünkünün aynı kişi olduğuna inanmak zordu. Babaları öldüğünde Adem'le Halil'e bakabilmek için var gücüyle çalışmıştı Tarık. Ama yıllar geçtikçe pintileşmiş, gazetelerdeki indirim kuponlarını toplamaya, diş macununu son damlasına kadar kullanabilmek için tüplerin dibini kesmeye, termosifonu kapalı tutmaya, aynı çayı iki kere demlemeye kadar vardırmıştı işi. Her şeyi elden düşmeler olmuş, ailesine de kendisine de sormadan herhangi bir şeyi satın almayı yasak etmişti. Sorduklarında yanıtı belliydi. Ne lüzumu var masraf etmenin? Ne diyorsun, verecek misin biraz borç? Adem abine duyduğu minnettarlığı ifade etmenin tam zamanı olduğunun farkındaydı. Ne var ki aklı başka yerdeydi. Tarık'la aralarında 5 yaş vardı. Çocukluğumuzla ilgili benden fazla anısı olmalı. Derin bir nefes alıp sordu. Abi, annemizi düşünüyor musun hiç? Öyle beklenmedik bir soruydu ki Tarık bir an ne yanıt vereceğini bilemedi. Kaşlarının arasında beliren kırışık, oradan alnına eski bir deri hastalığından kalma beyaz lekelere uzandı. Konuşabildiğinde sesi boğuk ve sertti. Neden sordun? Çocukluğumuzu hatırlayamıyorum, delireceğim. Başka zaman olsa Adem böyle konuşmaya cesaret edemezdi. Ama şimdi hazır abiyi gelip ondan bir ricada bulunmuşken fırsattan yararlanabileceğini umdu. Vereceği paranın karşılığında birkaç masum hatıra dinlemeyi hak ediyor olmalıydı. Anamız şırfıntının tekiydi dedi Tarık. Hatırlaman gereken tek şey bu. Peki ama yaşayıp yaşamadığını, başka çocukları olup olmadığını, bizi özleyip özlemediğini merak etmiyor musun? Sormak istedikleri dilinin ucuna gelmişti Adem'in. Onun yerine tok bir sesle konuştu. Bu akşam size uğrar parayı bırakırım. Yengeme söyle, hayalindeki mutfağa kavuşacak hayırlısıyla. Ne var ki akşam olunca şayet gene kumar oynar ve gene kazanırsa elindeki parayı ikiye katlayacağı fikri düşüverdi aklına. O zaman yalnızca Tarık'a değil başkalarına da para verebilirdi. Üstelik tek kuruş bile geri istemek zorunda kalmadan. Bu asil amaçla harekete geçen Adem Doğu Londra'daki bodrum katına geri döndü. Orada bir kez daha mavi gözlü Roxana'yı gördü. Yine onun çarkın etrafında dönen topu seyredişini seyretti. Yine büyük oynadı ve kaybetti her şeyini. Ayrım sonu sayfa 78.